Ayrım 17.
Ah, benim öğrencim olmak isteseniz her şeyle ulaştırırdım sizi. İstediğinizi bildirmenizle yerine getirilmesi bir olurdu. Hem de ne olursa olsun şan, şeref, servet, kadın, bütün uygarlık bir tanrı şöleni olurdu sizin için. Gözde ve şımarık çocuğumuz olurdunuz. Hepimiz sizin uğrunuzda seve seve canımızı verirdik. Size engel olan her şey dümdüz edilirdi. Hala kuşkularınız varsa beni de alçağın biri sanmayın. Bakın, sizin kendinizde gördüğünüz kadar dürüstlüğü olan bir adam, Monsieur de Turenne, hiç de durumunu güçleştirdiğini düşünmeden haydutlarla ufak tefek işler çeviriyordu. Bana şükran borçlu olmak istemiyorsunuz, öyle mi? Pekala, dedi gülümseyerek. Alın şu paçavraları, şunun üstüne de enlemesine bir yılda ödemek üzere 3500 frankı aldım diye yazın, deyip bir pul çıkardı. Tarihi de atın. Faiz sizi her türlü kuşkudan kurtaracak kadar yüklü. Beni bir Yahudi olarak niteleyebilir ve kendinizi her türlü minnetten uzak sayabilirsiniz. Bugün beni küçümsemenize izin veriyorum. Nasıl olsa ileride beni seveceğinizden kuşkum yok. Ben de alıkların kusur diye adlandırdıkları uçsuz bucaksız derinlikleri, şu yoğunlaşmış engin duyguları bulacaksınız. Ama ne alçaklığa rastlayabilirsiniz ne nankörlüğe. Kısacası yavrum, ben ne piyonum ne de fil. Kaleyim, kale. Nasıl bir insansınız peki, diye atıldı Öjen'e. Beni tedirgin etmek için yaratılmışsınız. Hayır, siz ömrünüzün sonuna kadar çamurdan uzak kalasınız diye çamura batmak isteyen iyi bir insanım ben. Bu bağlılığın nedenini mi merak ediyorsunuz? İyi ya, bir gün usulca kulağınıza söylerim bunu. Bir gün toplum düzeninin mekanizmasını göstererek sizi şaşırtmıştım. Ama savaş alanında acemi askerin ürpertisi geçtiği gibi sizin de ürpertiniz geçecek. İnsanları kendi kendilerini kral olarak kutsayanlar uğrunda ölmeye karar vermiş birer asker olarak görmeye alışacaksınız. Zaman çok değişti. Eskiden bir kiralık katile al şu 100 eküyü bana bay bilmem kimi öldür derler. Bir adamı hiç uğruna tahtalı köye yolladıktan sonra sakin sakin yemeklerini yerlerdi. Bugün ben size üzerinize gölge bile düşürmeyecek bir baş işareti karşılığında güzel bir servet kazandırmak istiyorum da duralıyorsunuz. Yüzyılımız pek gevşek. Öjen'i senedi imzalayıp banknotlarla değiştirdi. Şimdi adam gibi konuşalım, dedi Votren. Birkaç aya kadar Amerika'nın yolunu tutup tütünümü ekebilirim. Dostluk sigaraları yollarım size. Zengin olursam size yardım ederim. Çocuğum olmazsa, bu da çok mümkün, çelikleme yoluyla yeniden buraya dikilmeye meraklı değilim. O zaman servetimi size bırakırım. Bir adamın dostu olmak demez misiniz buna? Ben sizi seviyorum. Bir başkasına bağlama tutkusu vardır bende. Daha önce de söylemiştim. Gördüğünüz gibi öbür insanlara göre daha yüksek bir alanda yaşıyorum. Küçüğüm. Ben eylemleri birer araç sayar, yalnız ereği görürüm. Adam dediğin nedir benim için? Şu, dedi, baş parmağının tırnağını dişinin altında şaklattı. Bir adam ya her şeydir ya hiçbir şey. Adı Poirot oldu mu, hiçin de altındadır. Bir tahta kurusu gibi ezilebilir. Dümdüz olur, kokar. Ama bir adam size benzedi mi bir tanrıdır. Üstü deriyle örtülmüş bir makine olmaktan çıkar, en güzel duyguların coştuğu bir tiyatrodur. Ben de duygularla yaşarım. Duygu dediğimiz şey de düşüncede bir dünya değil midir? Goryo babaya bakın. Bütün evreni iki kızıdır onun. Kızları birer ip gibi yön veriyor ona dünyada. Ben yaşamın kabuğunu kazıyıp dibini görmüş adamım. Benim için de tek gerçek duygudur işte. Erkek erkeğe bir dostluktur. Pierre ile Jaffier işte benim tutkum. Venice Soye'yi ezbere bilirim. İngiliz yazarı Otway'in Trajedyası 1685. Bu yapıtta iki erkeğin, Pierre ve Jaffier'in dostluğu başlıca izleklerden biridir. Bir arkadaş, bir ceset var, hadi gidip gömelim dedi mi, tek sözcük söylemeden, ahlak dersleriyle kafa şişirmeden kalkıp gidecek kadar yürekli kaç insan gördünüz? Ben bunu yapmış adamım. Herkesle böyle konuşmam. Ama siz üstün bir insansınız. Size her şey söylenebilir, her şeyi anlayabilirsiniz. Burada çevremizi dolduran kurbağaların yaşadığı bataklıklarda daha fazla çabalayamayacaksınız. Söz mü söz? Evleneceksiniz. Herkes kullanacak istemini. Benimki demirdendir, hiç bükülmez. Botren, üniversiteliği rahata kavuşturmak için onun olumsuz yanıtını beklemeden çıktı. İnsanların küçük dirençlerinin ayıplanacak eylemlerini kendi gözlerinde haklı çıkarmalarına yarayan çarpışmaların gizini bilir gibiydi. Ne isterse yapsın, ben Mademoiselle Taillefer'le evlenmeyeceğim dedi Eugène içinden. Karşısında dehşete kapılsa bile düşüncelerindeki alay ve toplumu kavrayışındaki gözüpeklik nedeniyle gözünde büyüyen bu adamla bir anlaşma yapma düşüncesinden gelen iç ateşin huzursuzluğunu duyduktan sonra giyindi, bir araba çağırdı, Madame de Rosto'nun evine gitti. Bu kadın birkaç günden beri her adımı yüksek çevrede bir ilerleme olan ve bir gün korkunç bir etki kazanacağı benzeyen bu genç adama gösterdiği özeni iki katına çıkarmıştı. Monsieur de Treyes ile Monsieur d'Ajuda'nın paralarını verdi, gecenin bir süresince whist oynadı. Kaybetmiş olduğu parayı kazandı. Daha ilerlemesi gereken ve az çok yazgıcı olan çoğu insanlar gibi onun da boş inançları vardı. Mutluluğunu doğru yoldan sapmamakta, dayatması karşısında verilen bir tanrı armağanı olarak gördü. Ertesi sabah, Votren'den borç senedinin üzerinde olup olmadığını sordu. Olumlu yanıtı üzerine 3000 frankı oldukça doğal bir memnunlukla geri verdi. Her şey yolunda dedi Votren. Ama ben suç ortağınız değilim dedi Eugène. Votren sözünü keserek, biliyorum, biliyorum diye yanıtladı. Hala çocukluk ediyorsunuz. Eşikteki döküntüler üzerinde duruyorsunuz. 3. Azrail Çatlatan. 2 gün sonra Poirot ile Mademoiselle Michonneau, Jardin de Plantes'in ıssız bir yolunun kıyısında, güneş altında bir kanepeye oturmuşlar, tıp öğrencisini haklı olarak kuşkulandıran adamla konuşuyorlardı. Mademoiselle, neden böyle kuşkulanıyorsunuz anlamıyorum diyordu Monsieur Gondreau. Ekselans Hazretleri, Krallık Genel Güvenlik Bakanı. Ya, demek Ekselans Hazretleri, Krallık Genel Güvenlik Bakanı diye yineledi Poirot. Evet, Ekselans bu işe ilgi gösteriyor dedi Gondreau. Bu Fonsuko'nun sözlü akarıyla geçinen adamı güvenlik sözünü ağzına aldı, böylelikle namuslu adam maskesi altından Jerusalem sokağının bir hafiyesinin yüzünü gösterdiği sırada, düşünceden yoksun bulunmakla birlikte burjuva erdemlerine bağlı olan eski memur Poirot'un bu adamı hala dinlemesini kim inanılmaz bir şey olarak görmez. Oysa bundan doğal bir şey yoktu. Kimi gözlemcilerin daha önce de gördükleri ama şimdiye kadar yayımlanmamış olan bir görüşü belirtirsek, Poirot'un büyük bönler sınıfı içinde bağlandığı özel türü herkes daha iyi anlayacaktır. Bütçesi 1200 frank yıllıkları kapsayan ilk boylam derecesi, yani bir tür yönetim Grönland'ı ile 3. derece, 3000'den 6000'e kadar yıllık getiren, yani biraz daha sıcaklaşan, ikramiyelerle yumuşayan, ekim zorluklarına karşın çiçekler veren bölge arasında oynayan bir sıkışık kalemli giller ulusu vardır. Alt derecelerdeki bu kişilerin dar kafalılığını en iyi belli eden ayırıcı niteliklerden biri de her bakanlıktaki büyük lamaya, memurun okunmaz bir imza ve Bağdat halifesindeki Il Bondo Cani ile eş değerde olan Ekselans Bakan Hazretleri adıyla tanıdığı kimseye duyulan istem dışı, makinemsi, içgüdüsel saygıdır. Bakan bu yassılaşmış kitle için kutsal ve dönüşsüz güç demektir. Hristiyanlar için Papa nasıl yanılmaz bir kişi ise, memurlar için de Ekselans, yönetim konusunda hiç yanılmayan kişidir. Saçtığı parıltı, yaptığı işlere, söylediği sözlere, kendi adına söylenen şeylere de geçer. Süslü örtüsüyle her şeyi örter. Buyurduğu işleri yasallaştırır. Niyetlerinin arılığına, buyruklarının ululuğuna tanıklık eden Ekselans adı,
en zor benimsenecek görüşlere bile pasaport olur. Bu zavallı insanlar kendi çıkarları için yapamayacaklarını ekselans adı anılır anılmaz yapıverirler. Ordu gibi bürolarında kendilerince edilgen uymaları vardır. Bilinci boğan, insanı hiçe indiren, zamanla onu hükümet makinesinin bir çivisi ya da civata somunu durumuna getiren bir düzendir bu. Bu nedenle insanları iyi tanıdığı anlaşılan Monsieur Gondreau, Poirot'un bir büro alığı olduğunu anlamış, bataryasını ortaya çıkararak Michonneau'yu Poirot'un dişisi olarak gördüğü gibi Michonneau'nun erkeği olarak gördüğü Poirot'un gözlerine kamaştırmak gerektiği anda Deus Machina'yı, tiyatrolarda makine ile sahneye indirilen tanrı ya da doğaüstü güç anlamında. Böylece mutlu sonu sağlanmış olur. Tılsımlı ekselan sözcüğünü dilinin altından çıkarıvermişti. Ekselansın kendisi de ekselans hazretleri. Ha, o zaman iş değişir, dedi Poirot. Sahte akar sahibi Mademoiselle Michonneau'ya dönerek, düşüncelerine güvendiğiniz anlaşılan bey ne diyor? Görüyorsunuz, dedi. Evet, ekselans hazretleri Mözön Voke'de kalan sözde Votre'nin Azrail Çatlatan adıyla tanındığı Toulon zindanından kaçmış bir kürek mahkumu olduğuna kesinlikle inanıyor. Ya, Azrail Çatlatan mı, dedi Poirot. Adını hak ettiyse ne mutlu ona. Evet, elbette, dedi Hafiye. Bu lakap giriştiği son derece gözü pekçe işlerde canından olmamış olmasından ileri geliyor. Görüyorsunuz ya, tehlikeli bir adam. Kendisini olağanüstü bir adam durumuna getiren nitelikleri var. Mahkumluğu bile kendi çevresinde sonsuz bir onur sağlamıştır ona. Demek onurlu bir adam, diye sordu Poirot. Kendine göre, bir başkasının çok sevdiği, çok güzel bir genç adamın, sonradan asker olan, o gün bugün kusursuz davranan, oldukça oyuncu bir İtalyanın yaptığı sahtekarlığı kendi üzerine almayı kabul etmişti. Ama Ekselans Güvenlik Bakanı Votre'nin Azrail Çatlatan olduğundan eminse beni ne yapsın, dedi Mademoiselle Michonneau. Öyle ya, dedi Poirot. Gerçekten de. Buyurduğunuz gibi bakan kesinliğe ulaşmışsa... Kesinlik sözcüğü duruma uygun değil. Yalnızca kuşku duyuyor. Şimdi anlayacaksınız sorunu. Azrail Çatlatan diye adlandırılan Jacques Collin, üç zindanın güvenini tam olarak kazanmış durumda. Onu muhtemet ve banker olarak seçmişler. İster istemez oturaklı bir adam gerektiren bu işten çok para kazanıyor. Ha, söz oyununu anlıyor musunuz matmazel? Dedi Poirot. Şapa oturmuş olduğu için Monsieur'u oturaklı bir adam diye adlandırıyor. Hafiye konuşmasını sürdürdü. Sahte Votren mahkumların paralarını alıp işletiyor, onlar için saklıyor, kaçanların emrinde hazır bulunduruyor. Ailelerine, metreslerine bırakmak isteyince de poliçeyi ona yolluyorlar. Metresleri mi? Karıları mı demek istiyorsunuz, dedi Poirot. Hayır Monsieur, kürek mahkumlarının yalnızca yasa dışı karıları olur genelliklere. Bunlara nikahsız karı diyoruz. Demek hepsi de nikahsız yaşıyor. Öyle. Anlaşıldı, dedi Poirot. Ekselanslarının göz yummaması gereken iğrenç şeyler bunlar. Siz ekselanslarını görmek onuruna eriştiğinize göre bu insanların toplumun öbür bölümüne kötü örnek olan ahlak dışı davranışları konusunda kendilerini aydınlatmak sizin için bir görevdir. İnsansever düşünceleri bulunan bir kimseye benziyorsunuz. Yapın bunu. Monsieur, hükümet onları her türlü erdemin örneği olsun diye tıkmıyor deliye. Doğru, Monsieur, ama izin verirseniz... Bırakın da Monsieur konuşsun şekerim, dedi Mademoiselle Michonneau. Anlıyorsunuz ya Mademoiselle, diye sürdürdü Gondreau. Oldukça yüksek bir toplama ulaştığı söylenen yasa dışı bir kasaya el koymak hükümet için önemli. Azrail Çatlatan yalnızca bazı arkadaşlarının parasını saklayıp önemli paralar almakla kalmıyor. On binler şirketinden gelen paraları da kasasında tutuyor. Poirot dehşet içinde, "10 bin hırsız ha?" diye atıldı. "Hayır,
on binler şirketi yüksek hırsızlardan, büyük iş yapan, en az 10 bin frank kazanç getirmeyecek bir işe girişmek bile istemeyen insanlardan oluşan bir topluluktur. Dosdoğru ceza mahkemesine giden insanların en seçkinleri bu topluluktadır. Yasaları bilir, yakayı ele verdikleri zaman ölüm cezasına çarptırılmak tehlikesine girmezler. Colin bunların güvenilir adamı, akıl hocasıdır. Bu adam uçsuz bucaksız olanakların desteğinde kendine bir polis örgütü, kavranılması olanaksız bir gizlemle çevrili geniş mi geniş bağıntılar kurmuştur. Bir yıldır dört bir yanını hafiyelerle kuşattık. Gene de kavrayamadık oyununu. Böylece kasası ve yetenekleriyle sürekli olarak kötülüğü destekliyor. Cinayetlere sermaye sağlıyor, toplumla sürekli savaş durumunda bulunan bir serseriler ordusunu ayakta tutuyor. Azrail çatlatanı yakalayıp kasasına el koymak, kötülüğü kökünden kazımak olacaktır. Bu nedenle de bu konu başarısına katkıda bulunanlara onur verecek bir devlet ve yüksek politika işi olmuştur. Siz de yönetimde yeniden görev alabilir, bir polis komiserinin sekreteri olabilirsiniz Monsieur. Bu iş emekli aylığınızı almanıza da engel olmaz. Peki Azrail çatlatan neden bu kasayı alıp kaçmıyor dedi Mademoiselle Michonne. Oo dedi hafiye. Zindandakilerin parasını yemeye kalktı mı, nereye gitse kendisini öldürmekle görevli bir adam gelir ardından. Sonra kasa kaçırmak bir aile kızı kaçırmak kadar kolay değildir. Öte yandan Colin böyle bir davranışta bulunacak adamlardan değildir. Onurunu lekelemez. Haklısınız Monsieur, onuru beş paralık olur dedi Poirot. Mademoiselle Michonne, bütün bunlar onu neden dosdoğru yakalamadığınızı açıklamıyor dedi. Peki matmazel onu da söyleyeyim dedi hafiye. Sonra kulağına eğildi. Ama mösyönüzün sözümü kesmesine engel olun. Yoksa hiçbir zaman bitiremeyiz bu konuşmayı diye ekledi. Kendini dinlettirebilmesi için çok parası olması gerekir bu ihtiyarın. Azrail çatlatan buraya gelirken dürüst bir adam postuna bürünüp İyi bir Parisli burjuva oluverdi. Hiç dikkati çekmeyen bir pansiyona yerleşti. Tilki gibi kurnazdır. Hiçbir zaman apansız yakalanamaz. Vautrin büyük işler yapan, saygı gören bir adamdır. Elbette, dedi Poirot içinden. Ya aldanır da adı gerçekten Vautrin olan birini yakalarsak, bakanımız Paris tüccarlarını bu kamuoyunu karşısına almak istemiyor. Sayın polis müdürü de karanlıkta göz kırpıyor. Çünkü düşmanları var. Bir yanlışlık olursa yerine göz dikenler liberallerin dedikodu ve yaygaralarından yararlanıp onu attırıverirler. Bu işte de sahte St. Helen kontu Cognard işindeki gibi davranmak gerek. Herif sahiden Comte de St. Helen olsaydı hapı yutmuştu. Bu nedenle bir karşılaştırma gerekiyor. Mademoiselle Michonne ateşli ateşli, evet ama o zaman da güzel bir kadın gerek size dedi. Azrail çatlatan kadın yaklaştırmaz yanına dedi hafiye. İşte size bir giz, kadınları sevmez. Ama 2000 frank karşılığında bu işi yapmaya razı olduğumu varsaysak bile böyle bir karşılaştırmada benim ne yararım olabilir anlayamıyorum. Çok kolay bir şey dedi adam. Size bir şişe vereceğim. İçinde en ufak bir tehlikesi olmayan ama beyin kanamasına benzeyen bir kanamaya yol açan bir ilaç bulunacak. Şaraba da, kahveye de karıştırılabilir. Hemen bir yatağa taşırsınız adamı. Ölüyor mu, ölmüyor mu? Anlamak için soyarsınız. Yalnız kalınca da omzuna bir tokat indirirsiniz hemen, şak. Bir de bakarsınız ki harfler çıkıvermiş ortaya. Hiç de zor bir şey değil canım dedi Poirot. Gondreau yaşlı kıza peki kabul ediyor musunuz dedi. Peki sayın Monsieur ya harf marf çıkmazsa 2000 frankı gene alacak mıyım dedi Mademoiselle Michonne. Hayır. Ödentisi ne kadar olacak? 500 frank. Bu kadarcık bir para için böyle bir iş yapılır mı? Bilinç için kötülük hep aynı kötülüktür. Bilincimi yatıştırmam gerekir Monsieur.
Size şurasını kesinlikle söyleyeyim ki Matmazel çok bilinçlidir, dedi Poirot. Ayrıca hoş ve becerikli bir hanımdır. Şöyle yapalım, dedi Matmazel Michonneau. Azrail çatlatansa 3000 frank verirsiniz, Burjuva'nın biri ise hiçbir şey vermezsiniz. Oldu, dedi Gondru. Ama bu işi yarın bitirmek koşuluyla. Durun bakalım Sayın Mösyö, günah çıkarıcıma danışmalıyım. Hafiye kalkarak, yaman kadınsınız, dedi. Yarın görüşürüz öyleyse. Benimle acele bir konuşacağınız olursa, Saint Chapelle'in avlusunun sonundaki küçük Saint Anne sokağına gelin. Tonozun altında tek bir kapı vardır, Monsieur Gondreau'yu sorarsınız. Bianchon Cuvier'in dersinden dönüyordu. Oldukça dikkat çekici olan Azrail çatlatan sözü kulağına çarptı. Ünlü polis şefinin oldu sözünü de işitti. Poirot Matmazel Michonneau'ya, neden bitirmiyorsunuz? 300 frank yaşam boyu akar eder, dedi. Neden mi? Düşünmek ister. Monsieur Vautrin bu Azrail çatlatansa belki de onunla anlaşmak daha karlı olur. Ama bu adamdan para istemek de gözünü açmak demektir. Hem de bedava kaçabilecek adamdır. Avcumuzu yalarız o zaman. Gözü açılsa bile bu adam onun gözetim altında bulundurulduğunu söyledi ya bize. Size gelince her şeyi yitirmiş olursunuz. Hem de ben bu adamı hiç sevmem, diye düşündü Matmazel Michonneau. Hep tatsız şeyler söyler bana. En iyisi böyle yapmak, dedi Poirot. Bu adamı beğendim doğrusu. Onun da söylediği gibi toplumu bir suçludan kurtarmak yasalara uymaktır. Varsın bu suçu istediği kadar erdemli olsun. Eden bulur. Ya aklına esse de hepimizi öldürmeye kalksa? Hay Allah! Bu ölümlerden biz sorumlu oluruz. İlk kurbanları kendimiz olmamızda cabası. Matmazel Michonneau'nun düşündükleri bir çeşmenin iyi kapanmamış musluğundan çıkan su damlaları gibi birbiri ardından Poirot'un ağzından dökülen bu sözleri dinlemesine el vermiyordu. Bu ihtiyar bir kez tümce dizilerini sıralamaya başlayıp da Matmazel Michonneau kendisini susturmadı mı, kurulmuş bir makine gibi durmadan konuşurdu. Bir konuya giriştikten sonra ayraçlar aça aça bu konunun tam karşıtı olan şeyleri ele alır, hiçbir sonuca da varmazdı. Maison Vauquier'e geldikten sonra bir sürü parçalar ve süreksiz alıntılar arasında dolaşıp durmuş, bunlar da kendisini sanıktan yana tanık olarak bulunduğu Regolo Efendi ile Morin Hanım olayı konusundaki ifadesini anlatmaya getirmişti. 1812 yılında büyük yankı uyandırmış gerçek bir cinayet söz konusu. Arkadaşı ise içeriye girince Eugène de Rastignac'ın Matmazel Taillefer'le içli dışlı bir konuşmaya dalmış olduğunu fark etmişti. Birbirlerinin söylediğini öyle büyük bir ilgi duyuyorlardı ki yemek odasından geçen iki yaşlı pansiyonere dikkat bile etmemişlerdi. Matmazel Michonneau Poirot'a, "Bunun böyle biteceği belliydi," dedi.